Ayrım 12.
Komutan bardakta kalan son rakısını da bitirdi. Unutmayın beyler dedi. Üç şeyden vazgeçemeyiz. At, avrat, silah. Şimdi size bir şiirimi sunmak istiyorum. Dinleyin beni. Oo dedi birisi. Bu saatten sonra çekilmez bu. Doğru dedi öteki. Kadınla bir şiirse oku. Ama kadınmadın yoksa bırak başka zaman okursun. Bir başkası da susun dinleyin diye çıkıştı diğerlerine. Komutan dinleyin dedi. Yazmasını beceremiyorsunuz bari dinlemesini öğrenin. Aman dedi öteki. Her bir araya gelişimizde dinleye dinleye bıktık bunlardan. En iyisi ben size bir seks fıkrası anlatayım da siz onu dinleyin. Komutan elini masaya vurdu. Senin aklın fikrin kadında dedi. Okuldayken de böyleydin sen. Habire atar tutardın ama bir bok yiyemezdin. Herkesin 2-3 kız arkadaşı varken sen gazetelerdeki arkadaş arıyorum sütunlarına haftada 30 tane mektup gönderirdin. Yalan söyleme dedi diğeri. Kızlar benimle tanışmak için sıraya girerlerdi be. Sen kendine bak. O şiir diye yazdığın zırvaları bütün gazetelere gönderirdin. Ancak bir tanesi bile yayınlanamadı. En sonunda mektuplarından bıkan bir dergiden sana bir mektup yollamışlardı hatırlıyor musun? Sayın okuyucu diye başlıyordu mektup ve şöyle devam ediyordu. Bu memlekette şair olamayanları asmıyorlar. Şairlik yetenek işidir. Sizde böyle bir yeteneğin var olmadığı ortada. En iyisi siz nalbant olmaya çalışın. Komutan öfkeyle masadan kalktı. Nokta gibi gözlerinde şimşekler çakıyordu. Esmer sureti kıpkırmızı kesilmişti. Günün birinde şiirlerim okul kitaplarına bile geçecektir dedi. Bakalım o zaman ne diyeceksin ve bu sözlerinden pişmanlık duyacaksın. Bırakın bunları yahu dedi masadakilerden biri. Gecemizin için ettiniz. Burada ne güzel memleket meselelerinden bahsediyorduk. Ortalığı ayağa kaldırdınız. Sizinle içilmez. Burada üstlerimizin ve astlarımızın önünde bu tip davranışlarda bulunmamalısınız. En iyisi bu geceyi burada bitirelim. Komutan ayağa kalktı. Hafifçe sallanıyordu. Öyle olsun dedi. Ben de eve gideyim o zaman. Komutan bu sözlerden sonra gazinodan çıktı. Şoförünün yardımıyla arabasının arka koltuğuna oturdu. Başı hafiften dönüyordu. İçkiyi biraz fazla kaçırdık bu akşam diye söylendi. Ama uzun bir zamandan beri işin gücün arasında içkiye bile hasret kalmıştık. Bir ara gözleri kapandı. Kısa bir düş gördü. Düşünde general olmuştu ve az önce yemekte şiirlerini dinlemeyi reddeden ve şiirleri hakkında ileri geri konuşan arkadaşın en geri hizmetlerden birini attırıyordu. Atama emrini de bizzat kendisi ötekinin yüzüne karşı bildiriyordu. Arabanın sarsıntısıyla gözlerini tekrar araladı ve şoförüne ''Savaş başladı mı?'' diye sordu. Şoför bu söylenenleri anlamamıştı. ''Anlayamadım komutanım'' dedi. O sırada komutan ''Askerlerim ileri, hedefiniz hainlerdir'' diye bağırıyordu. Ardından kendi yazdığı şiirlerinden bir tanesini marş gibi mırıldanmaya başladı. ''Ben bir kartal gibiyim, uçarım düşmanın üstüne. Bir an önce bitse de şu kooperatif taksitlerim, kavuşsam 90 metrekarelik evime. Savaşmayı çok severim ama savaşamadım daha. Kısmet olursa bir gün savaşmak bana, kusura bakma sevgili karım, kalamam o zaman kahvaltıya.'' Evin önüne geldiklerinde komutan şoförünün yardımıyla arabadan indi, merdivenleri şoförünün büyük gayretiyle tırmanabildi ve eve girdi. Karısı her zamanki gibi yatmamış onu bekliyordu. Kocasını koltuğa oturttu, ayakkabılarını ve elbiselerini çıkartırken komutan karısına ''Bırak beni'' diyordu. Yarı anlaşılır yarı anlaşılmaz bir sesle. ''Bırak beni, savaş başlamak üzere, her an alarm verilebilir, ben giyinip beklemek zorundayım.'' Karısı komutanın pijamalarını giydirmeye uğraşıyor ve bu kadar içmemesi gerektiğini söylüyordu. Uzunca bir uğraştan sonra komutan emirlerini dinlemeyip pijamalarını giydiren karısını divanı harbe vermekle tehdit ediyordu. Ama yatağa yatar yatmaz gözleri kapandı ve az sonra da horlamaya başladı. 15. Akşam sayımından sonra tutuklulara cezaevi idaresinin yeni emirleri duyuruldu. Duyulmasıyla birlikte homurtular yükseldi ve borular tıkırdadı. Bütün haberleşme sistemleri harekete geçti. Koğuşlar arasında bir mesaj gidiyor, karşılığında bir başka mesaj geliyordu. Abuzer ranzasına boylu boyunca uzanmış, kendi kendine bir şarkı mırıldanıyordu. Koğuştakiler kendi aralarında son gelişmeleri tartışırlarken, o konuşmaların dışında kendi dünyasında yaşıyordu. ''Bu kadar baskı ve zulüm yetmedi zorbalara'' diyordu Mehmet Ali. ''Yeni zorbalıklar peşindeler ama boyun eğmeyeceğiz.'' ''Evet'' diye Mehmet Ali'yi destekledi Mesut. Bugüne kadar binbir çeşit baskı ve işkence uyguladılar üzerimizde. Bu bir yenisi ve hiç şüpheniz olmasın ki bunlar da yetmeyecek ve başka baskı yöntemlerini de gündeme getirecekler. Umarım ki koğuştaki diğer arkadaşlar da bizim fikrimizdedirler ve ortak tavrımıza katılacaklardır. Abuzer'in dışındakiler Mesut'u desteklediler. Abu Zer'e gelince o hala ranzasında gözleri kapalı olarak yatıyor ve şarkı mırıldanmaya devam ediyordu. Murat bu durumu fark etmekte gecikmedi. Çünkü konuşmaların başından beri gözü ondaydı. Abu Zer Efendi'den ses çıkmadı dedi. Acaba kendisi bizimle değil mi? Koğuşta bulunanlar bakışlarını Abu Zer'e çevirmişler. Ondan gelecek cevabı bekliyorlardı. Ancak Abu Zer soruyu hiç işitmemiş gibi şarkısını mırıldanmayı sürdürüyordu. Ne o dedi Murat. Sesin soluğun çıkmıyor. Oysa sen durmaksızın konuşan, gevezelikte yarışı kimseye kaptırmayan birisiydin. Ne oldu birden sesin soluğun kesiliverdi? Abu Zer gözlerini araladı. Bana mı sesleniyorsun dedi. Evet sana dedi Murat. İki saatten beri sana söylüyorum. Beni anlamaman imkansız. Abu Zer yattığı yerden doğruldu. Ne olmuş dedi. Murat karşısındakinin bu ilgisiz tavrına daha da kızmıştı. Zaten bu herifi başından beri hiç sevmemişti. Ne demek ne olmuş? Kaç saattir burada neler konuşuluyor? Hiçbirini duymadın mı? Sakın bana duymadım deme. Ağır konuşurum, kalbini kırarım sonra. Murat öfkeyle birkaç ağır kelime söylemek üzereydi ki Mehmet Ali araya girdi, Murat'ı susturdu. Abu Zer'in yanına geldi oturdu. Abu Zer dedi, gerçekten kendini bu son olayın dışında mı görüyorsun? Söz konusu yaptırımların seni ilgilendirmediğini mi düşünüyorsun? Abu Zer Mehmet Ali'ye baktı, gülümsedi. Hayat zor dostum dedi. İnsanın ne gibi olaylarla karşılaşabileceği hiç belli değil. Bugün bu, yarın bir başkası. Bundan yıllar önce bir evde kiracı olarak kalıyordum. Ev sahibim çok iyi yürekli yaşlı bir adamdı. O da benim gibi yalnız yaşıyordu. Üst katta oturuyordu. Alt katta bulunan tek odada ben kalıyordum. Adamcağız yıllar önce karısını kaybetmişti. Birden rahatsızlandı karım diyordu. Birden sararıp soldu. Yemeden içmeden kesildi. Bir sürü doktora götürdüm. Birisi fıtık dedi, bir başkası apandist, bir başka doktor da mide ülseri teşhisi koydu. Bir başkası da guatrdan şüphelendiğini söyledi. En sonunda bir başka doktor karımı uzun uzun muayene etti, tahliller yaptırdı ve karımın kan kanseri denilen illete yakalandığını söyledi. İşte o zaman kızdım insanlara. O zaman bu büyük devletlere öfke duydum derdi yaşlı adam. Milyonlarca doları, markı bomba yapıp insanları öldürmek için ayırıyorlar. Sonra bunları da yetersiz görüp daha büyüğünü, daha gelişmişini nasıl yaparız da daha fazla insanı nasıl öldürürüz diye daha büyük paralar harcıyorlar ve aynı devletler bu tip hastalıkların insanları göz göre göre yok edip öldürmesi karşısında çaresizlikten yakınabiliyorlar. Öfkeliydi yaşlı adam, kızgındı. Karısı gözünün önünde yitip gidiyordu ve o çaresizdi, güçsüzdü, ölümü seyrediyordu. Bir süre sonra da ölmüştü karısı. Adam çok seviyormuş karısını, temiz bir sevgiydi derdi. Benimki hilesiz, hurdasız bir sevgiydi. Üç çocuğu vardı adamın ve üçü de evliydiler. Pek gelip gitmezlerdi babalarına. Biri kızdı ve kocasıyla birlikte yurt dışında çalışıyordu. Öbür ikisi erkekti. Aynı şehirde yaşamalarına rağmen babalarını sıkça ziyaret etmezlerdi. Ve ben bu yaşlı adamla sıkı bir dostluk kurmuştum. Günün birinde öldü. Tıpkı başka ölümlerde olduğu gibi o da ne zaman öleceğini bilmiyordu ve bunu bana söyleyememişti. Aniden ölüverdi ve ben üzüldüm. Oysa bir akşam önce uzun uzun sohbet etmiş, çay demleyip içmiştik. Yaşlı adam ölünce çocukları geldiler ve vakit geçirmeden evi sattılar. Dolayısıyla ben de evden çıkartıldım. Halbuki yaşlı adama ve eve iyice alışmıştım. Aynı anda hem yaşlı dostumu kaybetmem hem de evden atılmam benim için beklenilmeyen bir durumdu. Sözün kısası, burada birlikte bulunduğumuza göre bir takım beklenen ve beklenmeyen sıkıntılara beraber katlanabiliriz. Bu konuda da sizin yanınızda yer aldığımı belirteyim. Mehmet Ali Abu Zer'i büyük bir dikkatle dinlemişti. Zaten o herkesi dikkatle ve saygıyla dinler, karşısındaki sözlerini bitirmeden kendi fikrini söylemezdi. Bu iyi bir şey Abu Zer dedi Mehmet Ali. Aslında senin bizim yanımızda yer alacağından emindim. Ancak sana bir şey sormak istiyorum. Sırf bizleri sevdiğin için mi, yoksa sen de buradaki uygulamalara karşı çıktığın için mi bir karara varıyorsun? Az önce söylediğim gibi dedi Abu Zer. Hayat beklenmedik olaylarla doludur sevgili dostum. Bazen insan kendini öyle beklenmedik olaylar içerisinde buluyor ki o zaman bazı kararlar vermek zorunda kalıyor. Mesela bir gün kumaşçılık yapan bir arkadaşımın acele bir siparişini İzmir'e yetiştirdim ve zamanında yerine teslim ettim. Malı teslim ettiğim kişi bana bir yorgunluk çayı söyledi. Ardından yemeğe davet etti. Yemekte biraz sohbet ettik. Bana acele bir işimin olup olmadığını sordu. Acele işim yoktu. O da benden elinde dikilmiş durumda bekleyen hazır pantolonları Aydın'daki bir müşterisine ulaştırmamı rica etti. Ben de doğal olarak başkalarına yardım edebilmek kadar iyi bir şey olamayacağını düşünerek pantolonları Aydın'a götürdüm. Pantolonları götürdüğüm şahıs da iyi bir insandı. Beni büyük bir nezaketle karşıladı. Vakit bir hayli geçti ve beni o gece yatmam için bir otele yerleştirdi. Gece o lüks otelde kaldım. Yatmadan önce aşağıda otelciyle uzun bir sohbete daldık. Hangi nedenle Aydın'da bulunduğumu ona anlattım. O da bana acele kargo servisi gibi çalışan bir adam olduğumu söyleyip, geçen gün bir müşterisinin otelden olduğu valizini Antalya'ya götürüp götüremeyeceğimi sordu. Tahmin edilebileceği gibi valizi yerine götürebileceğimi söyledim. Ertesi gün sabah erkenden otobüse binip yola çıktım. Öğleden sonra Antalya'ya varmıştım. Kısa bir süre içerisinde valizi teslim edeceğim adresi bulmuştum. Son derece lüks ve güzel görünümlü bir binaydı burası. Yemyeşil, geniş ve düzenli bir bahçenin içerisinde iki katlı bir evdi. Kapıyı hizmetçileri açtı ve hanım ile beyin evde olmadıklarını, bu yüzden akşama gelmemi söyledi. Ben valizi bırakıp gidebileceğimi söylememe rağmen, hizmetçi bu önerimi kabul edemeyeceğini söyleyerek beni kibarca kapı dışarı etti. Çaresiz evin hanımı ile beyni beklemek üzere oradan ayrılıp, şehrin merkezinde bir çay bahçesine oturdum. O arada karnım da acıkmıştı. Çay bahçesinin dışında duran simitçiden simit almak için yerimden kalktım, simitçinin yanına gittim ama simitler bayattı. Az ileride duran başka bir simitçinin yanına yaklaştım. Onunkiler de bayattı. Bu simitçiden de simit almayarak az ileride dikilen başka bir simitçiye doğru yöneldim. Onunkiler tazeydi. Bu simitçiden bir simit alıp geri dönüyordum. Benim oturduğum çay bahçesinde büyük bir telaş ve koşuşturma fark ettim. Oraya biraz daha yaklaşınca sivil ve resmi bir sürü polisin çay bahçesinde oturanları dışarı çıkardıklarını gördüm. Biraz daha yaklaşıp dikkatle bakınca çok şaşırdım. Çünkü iki sivil polis ellerinde şu doktorların bizlerin göğüslerini ve sırtlarını dinlemekte kullandıkları cihaza benzer bir cihazla benim emanet valizi dinliyorlardı. Ben kendi kendime acaba bizim emanet valiz bronşite mi yakalandı diye düşünürken polisler ayağa kalktılar. Bizim yakınımıza dikilen amirlerinin yanına gelip evet saatli dediler. O sırada ben amirin yanına sokulup özür dilerim beyefendi dedim. Valizi niye dinlediğinizi öğrenebilir miyim? Amir bana ters ters bakıp sana ne dedi. Ben de ona bu valizin bana emanet edildiğini, bu valizin başına bir iş gelmeden yerine ulaştırmam gerektiğini söyledim. Sözlerimi henüz bitirmemiştim ki ne olduğunu anlayamadan beni hiç de kibar olmayan bir biçimde bir polis otosuna bindirdiler. Valizi de camları boyalı bir başka polis minibüsüne koydular. Siren seslerinin eşliğinde müdüriyete geldik. Orada bana bir türlü kavrayamadığım garip garip şeyler sordular. En çok ve telaşıyla sordukları da bombanın ne zaman, saat kaçta patlayacağı, bombanın kimler tarafından hangi amaçla hazırlandığı, tahrip gücü gibi ıvır zıvırlardı. Tam iki saat burada bu durumda kaldım. İki saat sonra beni valizle birlikte serbest bıraktılar. Bırakırlarken de kendilerini boş yere uğraştırıp zamanlarını çaldığımı söyleyip arkamdan sülaleme yönelik hiç de hoş olmayan sözler söylediler. Akşam valizi yerine ulaştırdım. Ev sahipleri benim davranışımdan ötürü çok duygulandılar. Hele başımdan geçenleri anlatınca benim adıma üzüldüklerini söylediler ve bana kendilerinin yanında çalışıp çalışamayacağımı sordular. O günden itibaren yanlarında çalışmaya başladım. Bahçedeki çimleri kesiyor, havuzu temizliyor, evin alışverişini falan yapıyordum. Yaklaşık iki ay kadar sonra bir gün evin beyi beni yanına çağırarak, bundan sonra evin hanımı ne zaman evden çıkarsa benim de peşinden çıkıp onu takip etmemi istedi. O günden sonra hanım evden çıktığında ben de evden çıkıyor ama peşinde gizlice dolaşmak yerine ana caddedeki birahaneye gidip oturuyor, birkaç bira içip hanımın döneceğini bildiğim saatte eve dönüyor, akşam da beye gizlice hanımın önce kuaföre, sonra da eve gidip gelirken tanıdığım isimlerini öğrendiğim bayan arkadaşlarından birinin evine gittiğini anlatıyordum. Beyefendi anlattıklarımdan memnunluk duyuyor, bana maaşımdan ayrı harçlık veriyordu. Sonunda bir akşam yine günlük olağan raporumu verirken beyefendinin rengi attı, yüzü buruştu. Kasları titredi ve bana kovulduğumu söyledi. Meğer o gün hanımefendi beyefendinin iş yerine gitmiş, sonra da birlikte balık lokantasında baş başa yemek yemişler. İşte gördüğün gibi dostum, hayat beklenmedik olaylarla doludur ve bunlara hazırlıklı olmak gerekir. Abu Zer sözlerini bitirince Mehmet Ali'nin yüzüne ince bir tebessüm yayıldı. Abu Zer dedi, sana kısa bir soru sordum, sen bana bir sürü şey anlattın, soruma cevap vermedin. Abu Zer Mehmet Ali'ye saf saf baktı. Ne sormuştun sen dedi. Mehmet Ali kafasını iki yana salladı. Bir alem adamsın vesselam dedi. Önemli olan vır vır konuşmak değil, sözleri yerine getirmektir diye Abu Zer'e laf attı Murat yan taraftan ve sözlerini şöyle sürdürdü. Bakalım yarın ve yarından sonra kimler susacak, kimler konuşacak. Bu sözler havayı biraz bozmuştu. Bayram iri gözlerini Murat'a çevirerek sert sert baktı. İnsanlara güvenmeyi öğrenmek gerekir dedi. Ayrıca saygı duymayı ve sevmeyi de öğrenmelidir. Bayram'ın bu sözlerine Murat öfkeyle karşılık verdi. Sen bana akıl verecek yaşta değilsin dedi. Yalnızca sen değil, buradakilerden kimse bana akıl verecek durumda değil. Benimle konuşurken daha dikkatli olmanı sana söylemiştim. Aynı şeyleri tekrar etmekten hoşlanmam. Bu kez pencere kenarında oturan ve diğer koğuşlarla haberleşmişini yürüten Mesut söze karıştı. İnsanın her yaşta öğreneceği şeyler vardır dedi. Hepimizin öğreneceği daha çok şeyler var Murat arkadaşım. İnan bana, öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki belki buna ömrümüz yetmeyecek. Mesut bu sözleri söylerken kapıdaki delikte fare suratın kafası belirdi. Bir yandan sinsi bakışlarıyla içerisini süzüyor, bir yandan da neler konuşulduğunu duymaya çabalıyordu. Abuzer fare suratın kafasını görmüştü. "Ey sevgili dostum!" diye seslendi fare suratı Abuzer. "Çalışkanlığına hayranım. Ne gece diyorsun ne gündüz. Bu ülke kalkınırsa senin gibi çalışkan ve fedakar insanlar sayesinde kalkınacaktır. Keşke zamanında öğretmenlerini de şimdi kapıları dinlediğim gibi dikkatle, tek kelimeyi bile kaçırmamaya çalışarak dinleseydin belki adam olurdun." "Ben halimden memnunum," dedi fare surat. "Sen kendi durumuna bak." "Benim de durumumdan bir şikayetim yok," dedi Abuzer. "Sen de bizlerin varlığından memnunluk duymalısın. Bizler olmasaydık sen kimleri gizlice dinleyip coplayacaktın? Yakında senin de askerliğin biter. Nereli olduğunu bilmiyorum ama memleketine döndüğünde eşine dostuna gururla anlatacak anıların olmalıdır. Hiç şüphesiz günün birinde ben de serbest kalacağım ve elimi kolumu sallaya sallaya sokaklarda, en kalabalık meydanlarda rahat rahat korkusuzca dolaşacağım. Gönül isterdi ki sen de aynı rahatlıkla her yerde dolaşabilesin." Fare surat nasırına basılmış aslan gibi kükredi. "Ne demek istiyorsun sen?" "Ne demek istediğimi anlayamamana şaşırdım," dedi Abuzer gülerek. "İkimiz de aynı dili konuşurken birbirimizi anlayamamak ne acı bir şey. Oysa ben bir zamanlar bir arkeoloji müzesinin yanındaki otoparkta bekçilik yaparken oraya arabalarını park eden turistlerle bile anlaşabiliyordum. Hatta onlar benden öyle hoşnut kalırlardı ki bol bol bahşiş verirlerdi." Fare suratın yüzünde sinsi bir gülümseme belirdi. "Yarın spor saatinde inşallah kolaylıkla anlaşacağız," dedi. Abuzer ranzadan aşağı indi, kapıya doğru yaklaştı. "Anlaşamamamız için bir neden göremiyorum," dedi. "Zaten seninle bugüne kadar anlaşamadığımız bir konu var mı ki? Her konuda hemfikiriz, öyle değil mi?" Fare surat yine sinsi sinsi gülümsedi. "Ya, ne demezsin," dedi. "Elbette, elbette," dedi Abuzer. "Yine her zamanki gibi kolaylıkla anlaşacağız. Git bunu da komutana yetiştir. Eminim ki seni biraz fazla takdir edecektir. Çünkü çalışkan ve sadık insanlar her yerde sevilirler ve takdir edilirler. Komutanın belki de sana madalya bile takar. Sen de ileride evlenip çoluğa çocuğa karıştığında o madalyayı çocuklarına gösterip bu madalyayı bana gizlice kapıları dinleyip amirlerime laf yetiştirdiğim için taktılar diye anlatır, gururlanırsın. Çocukların da arkadaşlarına kapıları en iyi benim babam dinler diye anlatıp kapı dinleme liyakat madalyanı gösterip seninle gururlanırlar. Çünkü senin yaptığın işi herkes yapamaz. Yaptığın işle ne kadar övünsen azdır." Fare surat Abuzer'e tiksintiyle baktı ve kapıdan çekildi. Ertesi sabah havalandırmada bir sürü gardiyan başlarında yardımcı ile birlikte mahkumları bekliyorlardı. Yardımcı düdüğünü çalarak herkesin kendisini dinlemesini istedi. "Dünkü talimatlardan haberiniz vardır herhalde," dedi. "Bugünden itibaren sizlerin sağlığınızı ve bedensel gelişiminizi düşünerek yeni bir uygulama başlatıyoruz." Yardımcı sözlerinin bu kısmını alaycı bir ifadeyle söylemişti. "Evet, içinize bu konuyla ilgili soru sormak veya sporun erdemleri üzerine konuşmak isteyen var mı?" Yardımcı bakışlarını mahkumların üzerinde gezdirdi ve en son Abuzer'e takıldı kaldı. Abuzer de kendisine bakıyordu. "İzin verirseniz bu konuda birkaç cümle söylemek isterim," dedi Abuzer. Yardımcı, "Hay hay Abuzer Bey," dedi alaylı ifade tarzını sürdürerek. "Seni dinlemek benim için bir şereftir." "Rica ederim, beni duygulandırdınız," dedi Abuzer. "Spor yapmayı eskiden beri severim ve sporun insan bedenine ve zekasına olan katkılarını da bilirim. Doğal olarak da sizin spor yapmamız konusundaki kararınızı büyük bir sevinçle karşıladım. İnanın bana gözlerim yaşardı. Bizleri böylesine düşünmeniz beni mest etti. Keşke herkes sizler gibi düşünceli davranabilse. O zaman her şey daha da güzelleşirdi. Spor konusundaki kararınızın vatana ve millete hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ancak bildiğiniz gibi şu anda sağlık durumum spor yapmaya elverişli değil. Bu yüzden spor faaliyetlerinize katılamayacağımı üzüntüyle bildirmek isterim. Umarım beni mazur görürsünüz." Yardımcı sağ elinde tuttuğu copu sol avucunun içinde hafif hafif vuruyordu. "Belki bizim yaptıracağımız askeri eğitim ve spor rahatsızlığına iyi gelir. Benim rahatsızlığım o türden bir rahatsızlık değil." Yardımcı copu avucunun içine vurmayı sürdürüyordu. "O şimdi ortaya çıkacak," dedi ve diğer tutuklulara dönüp onlardan "spor ve askeri eğitim yapmak fikrinde olan var mı?" diye sordu. ve olumsuz cevaplar karşısında gardiyanlara saldırı işaretini verdi. Dayak faslı bir hayli uzun sürdü. Arada bir yardımcı dayağı durdurtuyor, Abu Zer'e hastalığının geçip geçmediğini soruyordu. Abu Zer de henüz bir gelişme kaydedilmediğini, biraz daha denemek gerektiğini söylüyor ve dayak yeniden başlıyordu. Bahçede slogan sesleri çınlıyordu. Gardiyanlar üstlerine öylesine çullanmışlardı ki karşı koymalarına imkan yoktu. Her bir tutukluya 10 gardiyan düşüyordu. Bu durumda yalnızca yüzlerini ve kafalarını koruyabilmek için kollarını kafalarına siper ederek iki büklüm halde korunmaya çalışıyorlardı ve sloganlar haykırıyorlardı. Bir ara Abu Zer'in burnundan kan fışkırdı. Yardımcı Abu Zer'e saldıran gardiyanları geri çekti. Abu Zer boylu boyunca yerde yatıyor, parmaklarıyla burnunu sıkıyordu. Bir süre sonra Mehmet Ali de yere devrildi. Ötekiler ise ona hala vurmaya devam ediyorlardı. Vahşi bir görüntüydü bu. Birileri yerlerde sürükleniyor, ötekiler öldüresiye ve bitmek bilmeyen bir hınçla vuruyorlardı. Yardımcı bu vahşi tabloyu gözünü kırpmadan zevkle izliyordu. Mehmet Ali'nin yerde yattığını gören Abu Zer, yattığı yerden fırlayarak yardımına koşmak istedi. Ancak gardiyanlar yeniden saldırarak Abu Zer'i engellediler. Bu arada Bayram da kafasına yediği sert bir cop darbesiyle yere devrilmiş, yere devrilirken de başını duvara çarpmış ve bayılmıştı. Mahkumların yerlere serildiğini gören yardımcı düdüğünü öttürdü, dayak faslı kesildi, gardiyanlar geri çekildiler. Yardımcı fare suratı spor saatinin bittiğini, mahkumları içeri sokmasını söyledi. Fare surat 3 adım öne çıktı. Spor saatinin bittiğini duyurmak istedi. Ama az önceki dayakta cop sallamaktan yorulmuş, nefesi zorlanmıştı. Göğsü hızla inip kalkıyor, kara suratının ortasındaki sivri burnunun üzerinden terler akıyor, kelimeler boğazında kilitleniyordu. Bir süre beklemek zorunda kaldı. Derin derin nefesler aldı. Soluğu düzene girince emri tekrarladı. Abu Zer bir eliyle burnunu sıkıyor, bir eliyle de Bayram'a yardım ediyordu. Diğerleri de Mehmet Ali'ye yardım edip koğuşa taşıdılar. Abu Zer lavaboda elini yüzünü yıkadı. Burun deliklerine pamuk soktu. Koğuşa geri dönüp ranzasına uzandığında yanında yatan Mehmet Ali'ye dikkatle baktı ve ağzının kenarından kan sızdığını gördü. Bayram yeni yeni kendine geliyordu. Dışarıdan koğuşun bu halini gören birisi, buranın bir cezaevi koğuşu değil, bir hastanenin acil servisi olduğunu sanırdı. Üstleri başları toza toprağa bulanmış, yüzleri gözleri şişmiş, ağızlarından burunlarından fışkıran kan gömleklerinde, pantolonlarında kocaman kırmızı lekeler meydana getirmişti. Bitkin ve harap bir haldeydiler. Abu Zer yeniden lavaboya gitti. Bir leğenin içerisine temiz su doldurup getirdi. Önce Mehmet Ali'nin, sonra da Bayram'ın suratını ve saçlarını sildi. Hepimize geçmiş olsun dedi Abu Zer. Hiç de küçümsenmeyecek bir dayak yedik. Adamlar anlayamadığım bir nedenden ötürü çok öfkeliydiler. Gözümüzü korkutmak istediklerini sanıyorum ve yine öyle sanıyorum ki bunu da biraz korktuklarından yapıyorlar. Tabii bu benim kişisel düşüncem ve yine kendi adımı onlara karşı ne kadar kibar ve nazik davrandığımı görüyorsunuz. Buna rağmen onların benim bu davranışlarıma karşı bu kadar kaba bir şekilde cevap vermelerini anlayamıyorum. Mehmet Ali'nin dudağının kenarında hala çok ince bir kan süzülüyordu. Abu Zer elindeki mendille o kanı sildi. Bu arada Mehmet Ali'nin göğsü hırlıyor, ciğerleri yerinden koparcasını öksürüyordu. Abu Zer Mehmet Ali'nin alnında biriken ter damlacıklarını sildi.